Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Levent İsmail Velioğlu, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz Güray Kırpık hocamızla bu hafta önemli bir konuyu konuşacağız. Osmanlı tarihinden bu haftalık bir ayrılacağız şöyle. Yalnızca bu hafta için. Ki biliyorsunuz ara ara tarihimizin farklı konularına da geçiyoruz. Bir kronoloji takip etmiyoruz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Hocam destanlar sizin ifadenizle söylüyorum. Daha önceki programlarımızda söylediklerinizde, makalelerinizde, bilimsel çalışmalarınızda, benim okuduklarımla. Destanlar, evet destandır. Epope bunun karşılığıdır batıda. Fakat tarihsel önemi de vardır destanların. Türklerin sayısız destanı vardır. Destanların tarihsel önemi de şundan kaynaklanır. İkinci derece kaynaktır şeklinde bir ifadeniz var. Şimdi hocam biz Oğuz Türklerine geçeceğiz. İster istemez Oğuz Kağan Destanı'na geçiyoruz. Oğuz Kağan Destanı'na ilişkin söylenebilecek belki kısaca şu bilgi var. İki eşi var Oğuz Kağan'ın. Bundan 6 tane oğlu oluyor. Şimdi biz buraya mı dayandırıyoruz hocam Oğuz Türklerinin kökenini?
Evet, destanlarda Oğuz Kağan Destanı'na dayandırıyoruz. Şüphesiz Oğuz kelimesi üzerinde literatürel olarak linguistik ya da filolojik çalışmalar da yapıldığını bildiğimiz için öncelikle bir değerlendirme yapmamız lazım. Oğuz kavramı ok-uz ya da okuz kavramından gelmektedir. Bu kavramın oklar anlamına geldiğini biliyoruz. Gerçekten de Oğuz Kağan Destanı'nda çocukların oklarla yönlendirilmesi söz konusudur. Yani ok verir çocuklarına Oğuz Kağan destanda. Onları yeryüzünde belli nasihatlerle belli bölgelere ok vermek suretiyle görevlendirir. Türk tarihinde Oğuzların gerçekten yayıldığı coğrafya itibariyle özdeşleştiği bir süreç görürüz. Tarih boyunca kurmuş oldukları devletler, siyasi varlıklar çok uzun süre devam etmiş ve günümüze kadar tesirleri gelmiştir ve devam etmektedir. Şüphesiz Orta Asya'da başlayan bu süreç Oğuz Kağan Destanı'nın bütün Türk dünyasında varlığı, yani sözel olarak yayılmış olması bize Oğuzların aslında Türk tarihindeki diğer topluluklarla beraber olduğunu, sürekli onlarla beraber göç ettiğini de göstermektedir. Oğuzlarla çağdaş olarak başka Türk toplulukları da vardı. Bunlar hangileriydi? Baktığımızda aynı kaynaklarda mesela Karlukları görürüz. Yağma, Çiğil boylarını görürüz. Karluk, Yağma, Çiğil dediğimiz boyların yanı sıra Oğuzlar'da komşu topluluklara baktığımız zaman Türgiçler ayrı, Oğuzlardan ayrı olarak sayılıyor. Göktürkler diye bildiğimiz hanedan, aile, Göktürk Hakanları, Hun Hakanlarının devamı niteliğinde akrabalıkları da var. Ancak Göktürklerle de Oğuzların bey düzeyinde akrabalıkları olduğunu görüyoruz. Yer yer aralarındaki ilişkiler bozulmuştur ve Göktürkler Oğuzlara itaati almak için büyük savaşlar da yapmak zorunda kalmışlardır. Yenisey yazıtlarında Oğuzlardan bahsederken 6 Oğuz budunundan bahsedilir. Yani 6 ayrı Oğuz topluluğundan bahsediliyor. Yine o döneme ait olan yazıtlardan çıkardığımız bilgilerde, kaynaklarda, Çin yıllıklarında 9 Oğuzlar, 10 Oğuzlar, 10 Oklar şeklinde farklı farklı Oğuzların farklı kollarından ve topluluklarından da bahsedilmektedir.
Hocam burada o zaman yine şeye dönüyoruz, destana dönüyoruz çünkü Oğuz Kağan'ın 6 tane oğlu vardı. Gök, dağ, deniz, gün, ay, yıldız. Yenisey yazıtlarında da 6 ayrı Oğuz boyundan bahsediyor.
Örtüşmektedir. Örtüşüyor bu bilgiyle. Hocam, destandaki evet, bilgilerle örtüştüğünü söyleyebiliriz kitabedeki bilgilerin. Bozok ve Üçok adıyla bildiğimiz iki büyük temel kol vardır. Tarih kaynaklarında, şecerenamelerde Oğuzların 24 Oğuz boyundan, İki koldan yani 12-12, 24 Oğuz boyundan bahsedilmektedir. Divan-ı Lügat-ı Türk'te 1070 yıllarda tamamlanan Kaşgarlı Mahmud'un eserinde Oğuzlar 22 boy olarak gösterilir. Ancak Oğuzname'de diğer ismiyle Tevarih-i Ali Selçuk adıyla bildiğimiz Selçuklu döneminin eserinde Oğuzları 24 boy olarak görüyoruz. 24 ayrı koldan oluşmaktaydı. Böylece genel anlamda başka kaynaklarda da 24 Oğuz boyundan oluştuğu ifade edildiği için Reşidüddin'in Cami-ü Tevarih adlı eserinde de yine 24 Oğuz'u teyit edebiliyoruz. Dolayısıyla diyebiliriz ki Oğuzlar genel anlamda 24 boydan oluşmaktadır. Ancak temelde iki kol var. Sonra o iki kol, bozok, üçok kolu, üçer adetten altıya çıkıyor. Yani altı Oğuz budunu oluşuyor. Ardından altı altı yine 12'ye çıkmaktadır. 12'den 24'e çıkmaktadır. Bu şema işte aynıyla Oğuz boylarını oluşturmaktadır. Oğuzların kendi işlerinde de farklı bölümlerden, topluluklardan oluştuğunu söylemek için bunu ifade ediyoruz. Yani Oğuzlar hemen altında 24 boyu var şeklinde düşünmemek gerekiyor. Baba, oğul ve daha sonra dallara ayrılarak bu zaman içinde oluşmuş 24 Oğuz topluluğudur. Birdenbire ortaya çıkmış bir yapıdan bahsetmiyoruz.
Bir anda değil hocam bu. Evet.
Bir anda ortaya çıkmamıştır. Selçuklu çağında 24 Oğuz boyunun ortaya çıktığını söylemek için bunu belirtiyoruz. Yoksa bu boylar belli tarih sürecinden sonra ortaya çıkmış yapılardır.
Hocam,
bunu ifade etmemiz lazım.
Evet hocam, siz az önce giriş yaptınız aslında konuya. Selçuklu Devleti'ni kurana kadar, Oğuz Yabgu Devleti'ni kurana kadar öncesinde de Hunlarda ve Göktürklerde Oğuzların izini sürebiliyoruz. Oğuzları oralarda görebiliyoruz. Daha öncesine gitmek mümkün olabiliyor mu hocam? Miskit Saka dönemine ilişkin elimizde herhangi bir kayıt, bir yaklaşım, bir tahlil var mı tarih bilimcilerimizin geliştirdiği?
Evet, bir takım önerilerde, önermelerde bulunmak mümkün. Oğuzların akrabalıklarına baktığımız zaman, Oğuz Kağan'a kadar uzanan yorumlara baktığımızda bu değerlendirmeleri yapmak mümkün görünüyor. Yani İskitlerle irtibatı ne kadar vardı, Türklerin bu koluna dair bilgiler hangi dönemlere uzanmaktadır? Karahanlı dönemi ve Orta Asya en eski Türk kaynaklarındaki bilgilerde bir şahsiyetten bahsedilir. Bu Osmanlı kaynaklarında da tekrar etmiştir. Oğuz Kağan'a bakıyoruz. Oğuz Kağan en üstte yer alır Karahanlı dönemi kaynaklarında. Hemen onun oğlu olarak yer alan kişilere baktığımızda Afrasiyap yer alır.
Alper Tonga
oluyor. Ali Afrasiyap veya Afrasiyap. Afrasiyap çağı yaklaşık olarak baktığımızda İbrahim Aleyhisselam dönemine doğru yaklaşıyor. Yani Musa Aleyhisselam dönemi ya da sonrasına doğru geliyor. Milattan önce 1500'lü 1600'lü yıllara kadar uzanan bir süreç var. Yani milattan önce 2000'li yıllara doğru ya da 1500-2000 yılı arasında Oğuz Kağan'ın yaşamış olması muhtemel veya ona yakın bir çağda. Eğer tarihlendirme yapacak olursak destanda geçen isimlerle ilgili 10. 11. yüzyıl kaynaklarında Ali Afrasiyap'ın götürüldüğü dönem de yine İran-Turan savaşlarının gerçekleştiği dönem örtüşmektedir. Bilgilerin diğer kaynaklarla desteklendiğini söylemek için bunu belirtiyoruz.
Hocam, tarih bilim dünyamızdan da dinleyicilerimize haberler verelim. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamız da son dönemde bu konudaki araştırmalarını yoğunlaştırdı, sıkılaştırdı iyice. Bir yayın hazırlığı içerisinde buradan duyuralım dinleyicilerimize. Evet Kıray hocam.
İskitler konusunu Profesör Doktor İlhami Durmuş hoca çalışmıştır. Onun belirttiği kaynaklar da yine 1200'lü yıllar milattan önce işte İskitlerden bahsettiğimizde Oğuz Kağan'dan sonraki döneme denk geliyor. Milattan önce 1200'ler tabii ki Roma Devleti'nin henüz ortada olmadığı, Helenistik krallıkların çıkmadığı, Büyük İskender'in olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Orta Doğu'da hangi ülkeler var, hangi devletler var milattan önce 1200'lerde? Hemen onu da belirtelim. Mısır medeniyeti var. Yani Ramsesler henüz Firavunlar ailesi sülale olarak devam ediyor. Sümerler var, Babilliler var. Anadolu'da Hititler devam ediyor. Bunlar var. Ve Çukurova'sında, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, İran, bugünkü İran dediğimiz coğrafya o zaman için başka bir isimle adlandırılıyor. Hahamenişiler Hanedanı zamanında bu bölgede İran-Turan savaşlarının gerçekleşmesi olayı 1200'lerden daha önceye gidiyor. O halde İskitlerin bir irtibatı olduğunu anlıyoruz. İskitler Orta Asya'dan göç ettikleri çağda Orta Asya'da hem siyasi hem de sosyal düzen açısından bazı sıkıntılar, hem savaşlar nedeniyle hem de göçler, başka göçler nedeniyle ortaya çıktığını görüyoruz. Batı bölgesinde ise İskitlerin istila edebileceği serbest bir alan var, nüfus boşluğu var ve ticaret gibi, geçim kaynakları gibi unsurlar açısından o dönemde cazip bir bölgeye, Karadeniz üzerinden yine Balkanlardan Akdeniz'e inme, Anadolu'ya inme, hatta Mısır'a kadar gitme gibi bir yol seçmişlerdir İskitler. Oğuzların tarih süreci içerisinde bütün bu Türk kavimleriyle irtibatlı olmasının sebeplerinden birisi Oğuz Kağan Destanı tarihlendirme olarak çok eskiye gitmektedir. Yani İskitlere kadar temas eden yönlerini söyleyebiliriz. Yine Hunlar dönemine baktığımız zaman Hunlar döneminde bazı tarihçilerimiz evet Metehan'la Oğuz Kağan aynı olabilir mi vesaire diye yorumlar yapmışlardır ama Ali Afrasiyap şeyi gözden kaçırılmamalı. Yani cetvele baktığımız zaman Ali Afrasiyap hemen Yafes'e götürülür. Yafes kimdir? Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde olan insanlardan. Nuh Aleyhisselam dönemine gitmektedir. Yani 2. Adem dönemine irtibatlandırılır. Bu tarih kaynaklar Orta Çağ'a ait olduğu için yani bugünden saydığımızda bundan 1000 yıl öncesine ait kaynaklardan bahsediyoruz. O kaynakların aldığı kaynaklarda da bu bilgilerin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aynısını kopyalamış 1000 yıl önceki eserden almış o da.
Aktarılıyor hocam sonuçta.
Tabii aktarma olduğu için kaynaklar büyük oranda aktarmalar şeklinde geliyor. İslam tarihçiliğinin en önemli isimlerinden birisi olan Taberi tarihinde bu olayları tek tek sayar. Yani Zulkarneyn aleyhisselam, Nuh aleyhisselamın gemisi nereye oturdu, farklı kültürlerdeki anlatılar nelerdir, hangi dini inançta nasıl yer alır hepsini ayrı ayrı anlatmıştır. Yani Hint kaynaklarında ne var? İslam kaynaklarında ne var? Yahudilik dinler tarihi kaynaklarında neler var?
Arami dilinde.
Bunların hepsini saymıştır Taberi. Bu dillerden çeviriler de yaparak kendi kitabına almıştır. Bütün bu rivayetleri Taberi'de de görüyoruz. Taberi'de de kavimler tarihiyle ilgili, hanedanlar tarihiyle ilgili gerçekten çok karşılaştırılması gereken önemli bilgiler vardır. Oğuzları da ilgilendiren bilgiler yer almaktadır. 9. yüzyılın önemli tarihçisi Cahiz'in eseri Oğuzlar tarihi açısından da önemlidir.
Neden göre hocam?
Cahiz'in eserinde Fezailül Etrak adlı Türklerin özellikleri ya da faziletleri adıyla yazdığı eserde Türk topluluklarının yaşayışından, tabiatından ve Guz süvarilerinden bahsediyor. Yani Guz dediği zaman
Araplar, evet
Araplar Oğuzlara Guz diyorlardı. Bizans kaynakları Oğuzlara kendi literatürlerince İskit derler. Yani Uz dedikleri görülmez pek. Uzis şeklinde bir isim vermişlerdir. Tam Uz değildir o da. Yani Ozolimni ya da Ozopolis ismiyle farklı şehirler olmuştur. Oğuzların başkentine Ozopolis demişlerdir. Yani Oğuzların şehri. Polis şehir
Polis
demek.
Şehir demek.
Ozo da Oğuzlar anlamında kullanılıyor.
Hocam
Grekçe'de.
Peki Rusların söylediği Torki o bütün genel bir
Ruslar
ifade.
Ruslar Torki diyorlar.
Yani Oğuzlar için.
Uzlara, evet. Uzlara Torki diyorlar onlar. Ya da Polovets diyorlar. Evet. Polovets de yine bir yani sarışın olmalarından kaynaklanan Kumanlarda da olan, Oğuzlarda da olan bir tipolojik görünümdür. Fizyonomi tarifini gösterir. Ruslar tanımlarken Kumanları sarışın ırk anlamında tanımlamışlardır. Ama Oğuzlarla akrabadır Kumanlar.
Hocam,
çok eski
çok
bir topluluktur.
Güzel oldukları için zaten Rus knezleriyle de çok akrabalıkları var işte.
Yani Oğuz beyleriyle Kuman beyleri birbirleriyle akrabalık kurmuşlardır. Aynı dili konuştukları, kültürden oldukları dolayısıyla da siyaseten de bu onların işine gelmiştir. Yani çıkarları açısından da bunu tercih etmişlerdir.
Hocam Hunlarda izlerini takip edebiliyor muyuz? İskitler'de az önce söylediğiniz gibi çok da güzel açıkladınız. Afrasiyap ya da Alpertongo'ya kadar götürmemiz mümkün. En azından bir tez olarak. Hunlarda devam edebiliyor muyuz hocam bir sonraki dönemde?
Hunlarda da onlu teşkilat düzeni dediğimiz bir ordu düzeni var. Buradaki bir takım unsurlar yani devlet teşkilatında gördüğümüz unsurlar, kavramlar, adlandırmalarda Oğuzlarla büyük örtüşmeler, benzeşmeler var. Oğuzlar Hunların içerisinde bir bölüm olarak mutlaka yer almış olmalılar ki Göktürkler çağında varlar. Göktürkler çağıyla Oğuzların irtibatı doğrudan olduğu için Hunlardan 200 yıl sonra Göktürkler ortaya çıkıyorlar. Mutlaka Hunlar içerisinde olduğu sonucunu söylemek için bunu belirtiyorum. Metehan, Oğuz Han olması ihtimali çok zayıf oluyor dolayısıyla. Yani çok daha önceden bir destan olmalı. Çin kaynakları Metehan hakkında, Teoman hakkında, babası Bahadur Han hakkında ki Türkçedeki Bahadır, Bakatur kelimesi bugün Teoman dediğimiz kişidir, aynıdır. Çin kaynaklarında bu şekilde geçiyor. Moyençor gibi isimler mesela Çin kaynaklarında böyle
var hocam,
geçiyor.
Bayançur'dur
evet, o. Yani Bayan Han dediğimiz kişi. Uygurlar çağında da yine Oğuzların olduğunu birbiri ardınca görebiliyoruz. Oğuz
hocam Göktürklerde de bir isyan başlatıyor mu Oğuzlar?
Göktürklerde isyanları var ve Göktürk hükümdarı İlteriş Kağan özellikle çok sıkıntı çekiyor. Onlar üzerine sefer yapmak zorunda kalıyor ve itaati alıyor. Tabii Oğuzların isyan etmesi demek bir devlet için çok zor bir durum. Yani zayıfladığını da gösteriyor Göktürklerin. Göktürklerin de kendi içinde devletin zayıfladığı dönemler var. Oğuzlar vergi vermeyi pek sevmiyorlar. Kolay isyan ediyorlar. Sebepler arasında bunlar da var. Yani
Güray Hocam peki...
Kolay itaate alınacak topluluk değiller. Göçebe ve bağımsızlığına düşkün bir tabiatları var.
Hocam Yazıtlarda Bilge Kağan'ı hitap ederken Türk Budun bir de ayrıca Oğuz Budun diye iki farklı şekilde sayıyor. Oğuzların adını özellikle geçiriyor. Bunun nedenini nasıl açıklıyorsunuz Güray Hocam?
Budun kavramını tanımlamak lazım burada. Dinleyicilerimiz açısından o önemli. Boy kelimesinin bir aşiretin büyük hali şeklinde tanımlayacak olursak, yani kabile, aşiret anlamında demeyelim de onun biraz daha büyüğü. Mesela 10 tane aşiretten bir boy olabilir. 10-20 civarında. Ancak biz daha büyüğünü düşündüğümüzde 100 aşiretten bahsediyorsak, 100 ayrı kabileden, sülaleden ve bunun karşılığında bir nüfustan bahsediyorsak, bu işte boydur. Ama 1000 tane aşiretten ve içinde boyların olduğu bir topluluktan bahsediyorsak bu budundur. Budun burada millete denk geliyor yaklaşık olarak. Yani neredeyse devlet kurabilecek bir güce sahip. Oysa burada Yenisey yazıtlarında 6 Oğuz budunu diyor. Neredeyse Göktürklerin yarısı Oğuzlardan oluşuyor. Bu sonuç çıkıyor yani. Devletin önemli bir sorunla karşılaştığını söylüyoruz Göktürkler çağındaki bu isyanda. Oğuzlar isyanı Göktürklere karşı.
Diğer isyanlarını da göreceğiz bu programın içerisinde değerli dinleyicilerimiz. Hepsini soracağım Güray Kırpık hocamıza. Ama şimdi bir kısa ara verelim, ardından devam edelim.
Türk tarihinin izinde kısa bir aradan sonra sizlerle.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izinde programını dinliyorsunuz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Oğuzları konuşmaya devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Az önce hocamız Budun kavramını açıkladı. Hocam Moğolca ulus kelimesi Moğolca bir kelime. Ulus ve Budun arasında bir paralellik kurmak mümkün mü? O diğerini karşılayabilir mi?
Karşılar, yaklaşık olarak karşılar. Tabii farklar var. Moğol teşkilatıyla Türk Kültür Teşkilatı birbirine sosyal yapı olarak benzemektedir. Örtüşen çok şey vardır, farklar da vardır. Tabii tarih süreci içerisinde bu farklılıklar gittikçe artmıştır ama tarihi derinlikte daha fazlaydı benzerlik. Bunu belirtmemde yarar var. Yani daha çok benziyordu. Mesela Cengiz Han'da da biz bu ulus yapılanmasını görürüz. Cengiz Han dönemindeki Moğol teşkilatında ki 13. yüzyıl oluyor. Çok daha yakın bir dönem. Göktürklere doğru gittiğimizde Moğollar bir kabile düzeyine inecek kadar neredeyse boy seviyesinde ya da kabilelerden oluşan bir topluluk durumundadır. Zamanla kalabalıklaşarak büyük bir yapıya, büyük bir budun yapısına dönüşmüşler ve askeri güç elde edince de büyük bir süper askeri güç imparatorluğuna evrilmişlerdir.
Hocam izlerini sürmeye devam edelim. Göktürkler de bayağı büyük bir topluluk halindeler ve isyanları var. Göktürk devleti yıkılır. Ardından Uygurlar bir devlet kurarlar. Uygurlarda Oğuzlar var mı?
Uygurlar, Karluk, Yağma ve Çiğil boyları, özellikle Uygurlar, Basmırlar gibi topluluklar Oğuzlarla birlikte tabii Göktürklerin yıkılışında önemli bir pay sahibi oldular. Ardından Uygurlar diğer kendileriyle beraber isyana katılan toplulukları saf dışı ederek Kırgızları da Oğuzları da saf dışı etmek suretiyle büyük bir imparatorluk olma yolunda ilerlediler. 8. yüzyılın ikinci yarısında 767 yılından itibaren Uygur Kağanlığı'nın Çin imparatoru sıfatlarını da aldığını görüyoruz. Yani Çinliler içinde bir Uygur dönemi vardır Çin tarihi içerisinde. İşte bu Uygur dönemi 8. yüzyılın ikinci yarısında görülür. Türk devletleri içerisinde de en büyüğü 8. yüzyılın ikinci yarısında Uygurlardır. Bu dönemde Oğuzlar büyük Uygur Kağan'ına itaat ettiler. Ancak itaat etmeyenleri dağılma dönemidir. Biz göç ettiler. Büyük Oğuz göçü dediğimiz dönemde işte tam olarak Göktürklerin ikinci Göktürk devletinin de yıkıldığı döneme denk gelmektedir. Oğuz göçleri diğer Türk topluluklarıyla beraber 9. yüzyılda başlamıştır. Karahanlı Devleti'nin ortaya çıktığı dönemde Oğuzlar da artık Orta Asya'nın batı bölgesine doğru kaymış bulunuyordu. Bugünkü Kırgızistan dediğimiz coğrafya biraz daha Hazar Denizi'nin kuzeyine doğru gelen bölgede Kafkasya'ya artık komşu oluyorlar Oğuzlar ve Oğuz Yabgu Devleti ortaya çıkıyor 9. yüzyılda.
Hocam bu da çok bilinen bir konu değil tarihimizde.
Oğuz Yabgu Devleti'nin tarihimizde mutlaka anlatılması gereken bir dönemi temsil ettiğini söyleyebiliriz ki bir boşluktur. Uygurlar kendi içlerinde Çin diyebildiğimiz ülke sınırları içerisinde tarım havzası ve Pekin'e yerleşerek Ordu Balık şehri merkez olmak üzere işte Ötüken, Kaşgar, Pekin, Ordu Balık şehrinin hemen yanı başında yer alıyor Pekin. Bu bölge merkezinde büyük bir imparatorluk haline geldiler. Ancak büyük Uygur devletinin baskısıyla onlarla anlaşamayan büyük Türk topluluklarından Oğuzlar da biraz daha batıya kaymak suretiyle kendilerine bağımsız bir alan aradılar. Nitekim Oğuz Yabgu Devleti de böylece Kafkaslara yakın bir coğrafyada Hazar Denizi'nin kuzeyinde bir dönem yaşadı. Yaklaşık 150 yıl süren bu dönemde biz Oğuz Yabgulularının İslam ordularıyla da karşılaştığını görüyoruz. 921 yılında Oğuzlar ülkesine gelen Bağdat'tan bir elçi olarak gelen İbn-i Fadlan seyahatnamesinde Oğuzları çok güzel anlatıyor. Yani Oğuz Yabgu Devleti'ni seyahatnamesinde Kazan bölgesine gidiyor. Bugün Kazan diyebildiğimiz coğrafya işte Rusya Federasyonu içerisinde Tataristan özerk bölgesi, Tataristan Cumhuriyeti. O bölgede Bulgar şehri var. İdil Bulgarları Devleti'nin hükümdarı Almış Han'a elçi olarak giden İbn-i Fadlan Oğuzları da anlatıyor. Yol üzerinde bulunan bir Yabgu Devleti'nden geçtiğini, Yabguluların adetlerini, göreneklerini, giyim kuşamından yedikleri içtikleri işte aile hayatlarından askeri teşkilatlarına kadar her şeyi anlatıyor. Çok ilginç bir bilgi veriyor İbn-i Fadlan. Oğuz Devleti'nin içerisinde çeşitli boylar ve kabileler gördüm diyor. Her biri kendi başına buyruk hareket ederdi. Yani Oğuz dediğimiz yapı da bugünkü Türkmenler dediğimiz şey aynı.
İslam sonrasında yani
Oğuzlar
evet
da
hocam.
Türkmenler ayrı mıdır diye sorarsanız değildir. Değil. Aynı kişilerden bahsediyoruz. Kuzerkin diye bir beyden bahsedilmektedir. Oğuz Yabgusu'nun emrinde ikinci derecede görev alan kişilere Erkin veya Kuzerkin denilmekteydi. Yani liderlik bir hiyerarşik yapı gerektirdiği için Erkin'den bir üstte olursa Kuzerkin oluyor. Bu teşkilata sahip olduklarını görüyoruz. Kuzerkin'in adamları ve onlardan ayrı olanlar arasındaki farkı anlatıyor İbn Fadlan. Yolda giderken yolumuzu kestiler bizden diyor, vergi istediler, haraç istediler. Biz Kuzerkin'e vergiyi verdik.
İzinliyiz diyor hocam.
Yani
evet.
Oğuzların başı işte Kuzerkin aldı vergisini deyince diyor. Bu Oğuz dedi ki diyor biz Kuzerkin'i dinlemeyiz. Bize ekmeğimizi verin, verginizi verirseniz biz sizi bırakırız. Anladık ki diyor bu Oğuzlar içerisinde farklı kabileler kendi bölgesinde ayrıca vergi istiyorlar. Biz de ona ekmeklerden vesaire verince geçebilirsiniz dedi diyor. Demek ki Oğuz Yabgu Devleti Teşkilatı içerisinde böyle federal bir yapı gibi yani farklı gümrük bölgeleri de var. Ve belli kabileler Oğuz Yabgusu'nu da dinlemiyorlar veya ayrı vergi alıyorlar.
Hocam Dukak'la Oğuz Yabgusu arasındaki o çekişmeyi de galiba burada bir söylemek lazım. Aksaçlıların yaklaşımını da söylemek lazım ki bize Oğuzların yapısı hakkında da bilgi veriyor sizin az önce söylediklerinizde.
Oğuz Yabgularında İslamlaşma da başlamıştır bu tarihlerde. Çok farklı sebeplerden dolayı iç olaylar çoğalmaya başlamıştır 10. yüzyılda. Mesela Selçuk Bey'in 1000 yılında doğduğunu biliyoruz. Dukak Bey'in oğludur kendisi. Demir Yaylı ismini taşıyan Dukak Bey baktığımızda muhtemelen Müslümandır. Çünkü Dukak kelimesinde Türkçe kabul ediyoruz ama bazı tarihçilerimiz lingüistik olarak baktıklarında bu kelimeyi dil bilimi açısından İslamlaşma işareti olarak gösteriyorlar. Selçuk Bey Türkçe bir isim taşıyor. Ancak Selçuk Bey Müslümandı. Yani Müslüman Oğuzlar grubundandı. Dukak Bey de öyleydi. Dukak Bey belli askeri operasyonlarda yer almak istemiyor. Çünkü Oğuzların en büyük komutanlarından birisi. Ama
subaşı hocam.
Tabii
evet.
Subaşı, ordu komutanı. Oğuz Yabgusu'nun sözünü dinlemeyince aralarında çeşitli tartışmalar oluyor. Oğuz Yabgu Divanı'nda yani o kurultayda itiraz ediyor Yabgu'ya. Ve aralarında olay oluyor. bazı beylerin idamı kararı veriliyor. Dukak Bey ise itiraz ediyor. Bu yargılamanın yanlış olduğunu, beylerin idam edilmemesi gerektiğini söylüyor. Aralarında bir takım siyasi askeri çatışmaların birçok sebeple de ortaya çıktığını anlıyoruz ki Yabgu'nun bu tavrı üzerine Dukak Bey'in artık biraz kenarda durmaya başladığını ve kendisi için yeni bir plan, ailesi için yeni bir program, gelecek planı yaptığını anlıyoruz. Oğuzların içerisinde işte bu çağa ait verilere baktığımızda en az 22 boy olmuş olmalı bu coğrafya civarında. Kınık boyundan olan Selçuk Bey ve kabilesi boyu güneye doğru göç etmiştir ki bazı diğer Oğuz boylarıyla birlikte hareket ettiklerini de anlıyoruz.
İşte hocam,
Selçukluların bu kuruluşunda Oğuzların bu kolu çok önemli. Güney kolu oluyor burada.
Hocam işte belki bu az sayıda kişiyle yapılan bu göç hem bizim tarihimizde, Türk tarihinde hem de dünya tarihinde çok önemli olaylara yol açabilecek bir göç. Selçuk Bey göç eder ve ardından ortaya bir devlet çıkar hocam.
İşte bu büyük Selçuklular diye bildiğimiz devletin kuruluşunda Oğuz Yabgu Devleti'nin içerisindeki Oğuzların büyük bir potansiyel taşıdığını, Yabgu'ya küsen bütün Oğuzların zaman içerisinde Selçuk Bey'in tarafına geçtiğini, güneye doğru inerek Horasan dediğimiz bugünkü İran'ın doğu bölgesi, Semerkant, Buhara, Merv, Nişabur ve Rey diyebildiğimiz bugünkü Tahran sınırları içerisinde, Rey tarihi bir şehirdir. Bütün bu bölgelerdeki yaylak ve kışlakları, meraları ve tarlaları, arazileri, sulak araziyi, mümbit dediğimiz verimli toprakları zamanla ele geçirdiklerini görüyoruz. Bu bölgede bir boşluk mu vardı, nasıl hemen gelip yerleştiler diye bir takım sorular akla gelmiyor değil. Tabii burada siyasi bir boşluk yok, ancak bir çatışma havzası var.
Evet.
Samanoğulları bu bölgede zayıflamış bir devlet olarak bulunuyordu. Samanoğullarıyla hemen komşu olarak Karahanlılar ve Gazneliler yer alıyordu. Bu devletler içerisinde Selçuk Bey bölgeye geldiğinde en güçlüsü Gazneliler idi. Çünkü Gazneliler yeni kurulan bir askeri güçtü ve Gazneli Sultan Mahmut Horasan bölgesine çok hakim bulunuyordu.
Hocam zamanımız gittikçe daralıyor ve Oğuzlara ilişkin soracağım çok soru var. Büyük bir devlet kuruyorlar sonuç itibariyle. Tuğrul ve Çağrı Beylerle birlikte, Dandanakan'la birlikte. Fakat son Selçuklu, Büyük Selçuklu Sultanına geldiğimizde, yaşlı Sultan Sancar'a geldiğimizde yine bir Oğuz isyanıyla karşılaşıyoruz. Hocam şimdi devlet Oğuzlar kuruyor. Arkadan yine bir başka Oğuz boyları isyan ediyor. Sultan Sancar'ı tutuyorlar, bir kafesin içerisinde gezdiriyorlar. Bu isyanı daha önce de görmüştük. Göktürklerde de bir isyan çıkartmışlardı. Bunu nasıl açıklamak lazım Güray Hocam?
Oğuzların tarih süreci içerisinde en önemli yaptığı isyanlardan, büyük isyanlardan birisi şüphesiz Selçuklu Devleti'ni yıkan, parçalayan bu olaydır. Sultan Sancar gibi Selçuklu Devleti'nin en önemli büyük sultanını, ki kendilerinden olan bir sultanı, kınık boyu da Oğuzlardan, bu şekilde savaşarak mağlup etmeleri, kafese koymaları veya eziyet etmeleri yeni bir şey değildir. Daha önceden de, daha sonradan da olan, özellikle kendilerine yapılan bir takım haksızlıklar, adaletsizlikler olduğunda yaptıkları muamelelerdir. Bu konuda tarihçilerimiz aslında fazla yorumda yapmak istemezler. Neden? Çünkü Oğuzlara gerçekten o bölgedeki vali bazı yanlışlar yapmıştır. Yani önemli
hatalar
yapmıştır.
Tabii hocam bu açık, evet.
Sancar, Sultan Sancar kesinlikle Oğuzlara karşı kılıç çekmeme taraftarıdır.
Evet hocam.
Ancak vali Sancar'dan habersiz hareket etmiştir. Burada da bir komplodan bahsedebiliriz. Yani Sultan Sancar'la Oğuzları karşılaştırmaya çalışan saray içinde bir ekip var.
Belki işte de bunu, Pers kökenli yani, bir ekip hocam.
Muhtemelen başka şeyler var. Bir takım ticari veya ekonomik, mali yolsuzluklar vesaire dediğimiz o tür, o dönemde Selçuklu Sarayı'nda Sultan Sancar'ın yakın adamlar içinde Sasani kalıntısı bazı yapılar da var.
Ki bu söylediğiniz bir tez değil, bilimsel bir gerçek hocam, bu kanıtlanmış.
Tabii tarih belgeleri çok uzunca anlatırlar Oğuzların bu isyanını ve sonuç olarak da üzücü tabii ki. Oğuz isyanı neticesinde Sultan Sancar ve Selçuklu Devleti yıkılmıştır, parçalanmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin bakiyesi olan devletlerden birisi bir başka Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti. Türkiye Selçuklu Devleti diye bildiğimiz devlet kurulmuştur. Türkiye Selçuklu
Oğuzlar.
Devleti Oğuzlar yapısının hakim olduğu bir devlettir. 24 Oğuz boyunun ve ardından da Moğolların istila çağında 13. yüzyılda 25'e yakın Anadolu'daki beyliklerin kurucusunun tamamı Oğuzlardandır. Artuklular, Danişmentliler, Mengücekliler, Saltuklular başta olmak üzere bütün 2. Anadolu beyliklerinin tamamı Oğuz beylerinin kurmuş olduğu devletlerdir. Ardından Osmanlı bir Kayı boyu ve Kınık'la akraba bir Oğuz boyu olduğunu belirtmemizde yarar var.
Hocam, beylikler dönemine geçmeden önce Anadolu'ya daha önce Avarlar, İskitlerden başlayarak, hatta Kimerlerden başlayarak, eğer Kimerleri Türk etnisitesi içerisinde tanımlarsak, oradan başlayarak Anadolu'ya pek çok Peçenekler, Bulgarlar, pek çok akınlar var. Fakat sonuç itibariyle Anadolu'nun fethini de gerçekleştiren yine Oğuzlar.
Oğuzlar ve tabii ki en büyük kol olarak Batı kolu, Oğuzların Batı kolu, evet, diyebiliriz buna. Karadeniz kuzeyinden giderek Balkanlardan, Bizans üzerinden Anadolu'ya yerleştirilen bir ikinci Oğuz, başka bir Oğuz kolu var. Bir de Gagavuzlar, yani günümüzde devam eden Gagavuzlara da burada ayrı bir pencere açmak lazım. Oğuzlar ismiyle tanınan bir topluluk olmaları dolayısıyla Gagavuzlar tarihi de Oğuzlarla irtibatlıdır ve Balkanlardaki Oğuzların Anadolu ile birleşmesinin neticesinde Osmanlı döneminde de Gagavuz Sultanı ve Gagavuzlar devam ettiler varlıklarına. Oğuzlar bilgi şöleni yapmıştı Türk Tarih Kurumu 2017 yılının güz ayında. Orada bulunduk. Bizim Anadolu insanı gibi yaşıyorlar, konuşuyorlar. Her türlü kültürler, gelenekleri çok benziyor. Gerçekten de Oğuzların orada bir devamı var. Bunu da belirtmemizde yarar var.
Hocam, şimdi Osmanlı dönemine baktığımız zaman Kınık boyu Büyük Selçuklu, yani Türklerin çok büyük devletleri bunlar. Dünyanın büyük devletleri. Kınık boyu Büyük Selçuklu'yu kurmuştu. Kayı boyu da Cihan Devleti Osmanlı'yı kurdu. Osmanlı'nın içerisindeki tarihsel gelişmelere baktığımızda Oğuzlar açısından hocam yine isyanlar var.
Tabii beylerin yer yer Karamanoğlu Bey'i mesela Avşar boyundan Oğuzların, kendileri Osmanlı ile en uzun süre savaşan bir beyliktir. Sarıhanoğulları hepsinde beyliklerin yer yer çatışmalar görürüz. Bir hakimiyet mücadelesi olmuştur. Ve Osmanlı Devleti tabii ki kendisi uyguladığı dış politikasıyla başarılı olmuştur her birine karşı. Büyük bir cihan devleti olmayı başarmıştır. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde Osmanlı Devleti Müslüman Oğuz Türklerinin Kayı boyundan, Kayı boyu tarafından kurulmuş, diğer boyların da desteğini almış bir büyük devlet idi.
Evet hocam. Son 1-2 dakikamıza girmişiz Güray hocam. O Türkmen sözcüğü, Oğuz sözcüğünün artık günümüzdeki karşılığı. Burada da tezler var. Türk imandan geldiği tezine siz katılıyor musunuz? Yani iki sözcüğün birleşmesinden oluştuğu tezine.
Muhtemeldir. Bu bir yorum, değerlendirme. Tarihçilerimiz, dilcilerimiz bu konuyu farklı görüşler dile getirerek ele almışlardır. Türk'e iman kelimesi, Türkoman, Türk insanı anlamına da gelebilir. Yani men kelimesi ben demektir. Ben Türk'üm anlamına da gelir. Türkemen, yani ben mi Türk'üm, ben Türk'üm anlamında da kullanılacak bir ifadedir. Türk'e iman, Araplar tarafından Türklerin Müslüman olmuş kitlesine, Oğuzların Müslüman olanlarına Türkiye iman etmiş Türk anlamında kullanılmış olabilir, muhtemeldir. Böyle değerlendirmeleri Arapça kaynaklarda da Türkmen kelimesini görüyoruz. Türkoman şeklinde değil de Türkmen şeklinde yazılıyor Arapçada da. Gayet açık okunabiliyor. Türk kelimesi de var Arapça kaynaklarda. Farsçada da Türk kelimesi Türk şeklinde yazılır. Farklı şekilde yazılmaz. Oğuz kelimesi ise az önce de belirttiğimiz gibi Guz ifadesiyle yazılır. Evet. Arapça kaynaklarda.
Güray hocam, bugün Anadolu coğrafyasında, Anadolu'nun güneyinde, Kafkasya'da Azerbaycan Türkleri Bayat boyundan zaten, Suriye, Irak'ta ve Anadolu'da büyük çoğunlukla Oğuzlardan, Türkmenlerden oluşan.
Evet, 24 Oğuz boyundan oluşuyor Anadolu'nun çoğunluğu.
Son sözleriniz Güray hocam.
Tabii bu Balkanlardan gelen Kumanlar, Peçenekler diye bildiğimiz topluluklara baktığımız zaman bunlardan Peçenekler tarihçilerimizden birçoğu tarafından ve Selçukname'deki kayıtlarda Peçenek kolu, Çepni kolu, Balkanlardan gelenleri de dahil Oğuzlardan sayılmaktadır. Türkler ekseriyetle İslamiyet'i kabul etmiş olan bir millettir tarih boyunca, kavim olarak. Ekseriyeti İslamiyet'e girmiştir. Yani bu belki %99'lara kadar ulaşmış bir topluluktur. İçlerinde Hristiyanlığa, Museviliğe girmiş olanları, evet, da vardır. Hazarlarda Musevileşme vardır. İsevileşme, yani Hristiyanlığa girme vardır.
Bulgarlarda
yer yer ama bu mesela Bizans'ın zorla Hristiyanlaştırma politikaları neticesinde asimile olmuş, benliğini kaybetmiş Türk toplulukları da vardır. Bunları da belirtmemizde yarar var ki Oğuzlardan da böyle olanları olmuştur.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.